Kitabın adı Uğursuz Kolye. Yazarı Nora Roberts. 16. ayrım. Matthew'nun küpeşte üzerindeki parmakları bembeyazdı. İçindeki her şey şansını denemesi için haykırıyordu. Ray'e, "Onları içeri sok," dedi. "Eğer seni vurursa bak ne olur?" Matthew başını iki yana salladı. Başına hücum eden kan ikna olmasını engelliyordu. "Yalnızca 10 saniye gerek bana. Kahrolası 10 saniye." Ve Van Dyke'ın gırtlağına dayanmış bir bıçak. Ray, "Bak ne olacak," diye ısrar etti. "Benden bu işin peşini bırakmamı istemeyeceksin, değil mi?" "Hayır, ama söylemek istediğimi düşünür müsün lütfen?" Korku ve öfke, Ray'in Matthew'yu küpeşteden güçlükle uzaklaştırmasına yardımcı oldu. "Hayatını vermeye değmez ve kesinlikle eminim ki karımın ve kızımın hayatlarına da değmez. Dümene geç Matthew, sen kiste dönüyoruz." Geri çekilmek düşüncesi bile onu hasta ediyordu. Eğer yalnız olmuş olsaydı, ama değildi. Hiçbir şey söylemeden topukları üzerinde döndü ve köprüye yollandı. Van Dyke, "Çok akıllıca Raymond," diye fikrini söyledi. Sesinde bir takdir ifadesi vardı. "Çok akıllıca. Bu oğlan bir kurbağa yavrusu kadar atılgan korkarım. Biz erkekler kadar olgun ve mantıklı değil. Sizleri tanımak bir zevkti Mrs. Beeman, Tate." Tekrar şapkasının kenarına dokundu. "İyi yolculuklar." "O, Ray." Tekne geriye doğru bir daire çizerken, Marla dizleri titreyerek kocasının yanına gitti. "Bizi öldürecekler de." Çaresizlik ve öfke içindeki Ray, onun saçlarını okşayarak gittikçe uzaklaşıp küçülmekte olan Van Dyke'ın saldırgan görüntüsüne baktı. "Yetkililere gideceğiz," dedi sessizce. Tate onları bıraktı, köprüye koştu. Matthew dümene yapışmış, rotayı çizmişti. "Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu," diye başladı. Onun duruşundaki bir şey, kendisini ona kesinlikle dokunmaması konusunda uyarıyordu. Hiçbir şey söylemeyince Tate daha yakınına sokuldu, ellerini birbirine kilitledi. "Seni vurduracaktı Matthew, bunu istiyordu. Limana girer girmez onu rapor ederiz." "Bunun ne boka yarayacağını sanıyorsun?" Sesinde acıyla karışık bir şey vardı. Tate'e utanç gibi gelmeyen bir şey. "Para konuşur." Tate, "Tüm gerekli kanallardan geçtik," diye ısrar etti. "Kayıtlar..." Alev alev yanan bir öfkeyle onun sözünü kesti. "Aptal olma. Ortada kayıt filan olmayacak. Onun orada olmasını istemediği hiçbir şey olmayacak. Batığı alacak. Onu soyacak. Tümünü alacak. Ve de ben onun bunu yapmasına izin vereceğim." "Orada duruyordum. Tıpkı 9 yıl önce durduğum gibi ve hiçbir şey yapmadım." "Yapabileceğin hiçbir şey yoktu." İçgüdülerine boş vererek elini sırtına koydu. "Matthew, beni rahat bırak." "Ama Matthew, lanet olsun beni rahat bırak," dedim. İncinmiş ve çaresiz onun istediğini yaptı. O akşam odasında yalnız oturuyordu. Bunun savaş şokuna uğramak olduğunu düşünüyordu. Gün, babasının hak belgeleriyle ilgili hiçbir kayıt olmadığını belirten sarsıcı açıklamasıyla bitmişti. Bir seri sert tokat yemişlerdi. O itinayla dosyaladıkları evrakın hiçbiri yoktu. Ve Ray'in müracaat edip işlemleri birlikte yaptığı katip, kendisini daha önce hiç görmemiş olduğunu iddia ediyordu. Artık, Silas Van Dyke'ın kazanmış olduğundan hiç şüphe yoktu. Tekrar, yaptıkları her şey, tüm çalışmaları, bakın çektiği acılar bir hiç uğrunaydı. Yaşamında ilk kez, dürüst ve doğru olmanın her zaman işe yaramadığı gerçeğiyle yüz yüze gelmişti. Elleri arasında tuttuğu tüm o güzel şeyleri düşündü. Zümrüt haç, porselenler, kumdan yatağın içinden alıp gün ışığına çıkarmış olduğu tüm o tarihi kalıntılar ve o ilginç parçalar. Onlara bir daha hiç dokunamayacak, hiç inceleyemeyecek, bir müzede vitrin arkasından göz kırptıklarını göremeyecekti. Onların Beeman Lassiter koleksiyonunun parçaları olduğunu gösteren hiçbir tanıtım kartı olmayacaktı. Babasının adını National Geographic'te göremeyecek veya kendi çekmiş olduğu resimlere o parlak sayfalarda bakamayacaktı. Kaybetmişlerdi. O zafer pırıltılarını ne kadar çok istemiş olduğunu fark etmek onu utandırıyordu. Koleje geri döndüğünü, hocalarını etkilediğini, akademik dereceye bir zafer dalgası üzerinde gittiğini hayal etmişti. Veya sadece Matthew'la birlikte yelken açtığını, bir sonraki zaferlerin akıntısında yol aldıklarını düşünmüştü. Ellerinde acı bir başarısızlıktan başka hiçbir şey kalmamıştı. Odasında kalmak için fazlasıyla huzursuzdu. Dışarı çıktı. Sahilde yürümeye karar verdi. kafasını boşaltmaya ve geleceği planlamaya çalışacaktı. Matthew'yu orada, yüzü denize dönük dururken buldu. Bir zamanlar adaya çıktıkları noktayı seçmişti. Kendisinin ona baktığı, onun da kendisine baktığını gördüğü ve onu sevdiğini anladığı yer. Kalbi, onun için duyduğu üzüntüyle sıkıştı. Sonra birden rahatladı. Çünkü artık ne yapacağını biliyordu. Onun yanına yürüdü ve esintinin saçlarını karıştırmasına aldırmadan durdu. "Öylesine üzgünüm ki Matthew. Bu yeni bir şey değil. Kötü şans benim için olağandır. Bu hilekarlık ve hırsızlık. Şansla bir ilgisi yok. Her zaman şansla ilgilidir. Eğer şansım iyi gitseydi, Van Dyke'ı yalnız yakalamıştım." "Peki ne yapardın? Teknesine rampa eder, güverteye çıkar, çıplak ellerinle silahlı adamlarıyla boğuşarak hepsini saf dışı mı bırakırdın? Bunun ne kadar aptalca olduğu, genç kızın bunu nasıl dile getirdiği artık hiç önem taşımıyordu. Bir şeyler yapmış olurdum." "Kendini vurdurmuş olurdun," diye atıldı Tate. "Yapacağımız bir yığın iyi şey varken. Bakın sana ihtiyacı var Matthew, benim de sana ihtiyacım var." Omuzlarını kamburlaştırdı. Zavallı bir savunma diye düşündü. Kendisine ihtiyaç duyulması hoşuna gitmiyordu. "Ben Buck için gerekeni yaparım." "Biz de yapacağız. Başka batıklar da var Matthew. Bekliyorlar. O iyileşince onları buluruz." Umut verme ihtiyacı içinde onun ellerini tuttu. "Eğer isterse tekrar dalabilir bile. Doktor Farge'la konuştum. Protezlerle inanılmaz şeyler gerçekleştiriyorlar. Gelecek hafta onu Chicago'ya götürebiliriz. Oradaki uzman en kısa zamanda onu ayağa kaldıracaktır." "Doğru. Chicago'ya seyahatin, uzmanın, terapinin parasını nasıl ödeyeceğini bulur bulmaz." "İlerleme kaydedince, sağlığını yeniden kazanabileceği sıcak bir yere gideriz. Bu bize başka bir batık aramak için zaman kazandırır. Isabella örneğin, hala istediği oysa, senin istediğin oysa. Kolejdeyken batıkları araştırarak zamanını boşuna harcayamazsın. Koleje dönmüyorum. Sen neden söz ediyorsun? Dönmüyorum." Kararından memnun, kollarını onun boynuna doladı. "Neden gitmem gerekir diye düşündüğünü bilmiyorum. Öğrenmem gereken her şeyi yaparak öğrenebilirim. Bir diploma almak ne fark eder?" "Bu aptalca bir konuşma Tate." Ellerini boynundan itmek için uzandı ancak kız ona sımsıkı yapışmıştı. "Hayır değil, son derece mantıklı. Bundan sonra nereye gideceğimize karar verene kadar seninle ve Buck'la Chicago'da kalacağım. Ondan sonra gideceğiz." Dudaklarını onunkilere değdirdi. "Herhangi bir yere, birlikte olduğumuz sürece nereye gittiğimizin önemi yok. Bunu düşünsene Matthew, Sea Devil altımızda, her nereye istersek, her ne zaman istersek gidebiliriz." Evet, bunların tümünü çok iyi yapabileceği gerçeği elini kolunu felce uğratıyordu. "Başka bir batık bulunca annemle babam da bize katılır ve başka bir tane daha bulacağız. Margaret'ten daha iyisini. Van Dyke izin vermediğimiz sürece bizi yenemeyecek Matthew." "Yendi bile." "Hayır." Gözleri kapalı yanağını onunkine yasladı. "Çünkü buradayız, birlikteyiz ve her şey önümüzde. O kolyeyi istiyor. Ancak onda değil. Ve de biliyorum ki, kesin olarak biliyorum ki ona asla sahip olamayacak. Onu bulsak da bulmasak da Matthew, onun sahip olduğundan çok daha fazlasına sahibiz." "Sen rüya görüyorsun." "Görüyorsam ne olmuş?" Geri çekildi. Gülümsüyordu. "Hazine avlamak bu demek değil mi? Şimdi birlikte hayal kurabiliriz. Başka hiçbir batık bulamazsak da umurumda değil. Bırak Van Dyke tümünü alsın. Son sikkeye kadar tümünü. Benim istediğim sensin." Ciddiydi. Bunun kesinliği Matthew hissettiği ihtiyaç yüzünden sersemletmiş, suçluluk duygusuyla dehşete düşürmüştü. Yalnızca parmaklarını şaklatması yeterliydi. Nereye isterse o kendisiyle birlikte gidecekti. Sahip olduğu veya olabileceği her şeyi arkasında bırakacaktı. Çok geçmeden de ondan, neredeyse onun kendisinden nefret ettiği ölçüde nefret edecekti. "Bana öyle geliyor ki, benim ne istediğimi fazla düşünmüyorsun." Parmağının ucuyla çenesini kaldırıp dudaklarına yapmacık bir öpücük kondururken sesi soğuktu. "Ne demek istediğini anlamadım." "Dinle kızıl, olaylar cehenneme döndü burada. Çok emek verdim ve sonra her şeyin parmaklarımın arasından kayıp gitmesini seyretmek zorunda kaldım. Çok acı veriyor. Ancak bu daha en kötüsü bile değil. Şimdiden sırtıma bir sakat oturdu zaten. Seni de sırtıma almak istediğimi nereden çıkarıyorsun?" Darbe o kadar ani, o kadar keskindi ki Tate güçlükle fark etti. Bunda ciddi değilsin. Hala allak bullaksın. Allak bullak olmak bunu ortadan kaldırmıyor. Eğer sen ve mükemmel ailen araya girmemiş olsaydı, burada elleri boş duruyor olmayacaktım. Ray yasal kanallardan harekete geçmek zorundaydı, lanet olsun. Van Dyke bizi nasıl buldu sanıyorsun? Tate'in beti benzi atmıştı. Onu suçlayamazsın. Neden yapamazmışım? Ellerini ceplerine soktu. Ben ve Buck farklı bir operasyon yürüttük. Ama para sizdeydi. Şimdi hiçbir şeyimiz yok. Aylar süren çalışma sonucunda elimde kalan tek şey topal bir amca. Bu söylediğin çok korkunç. Düpedüz gerçek diye düzeltti ve gırtlağına kadar çıkan mide bulantısını aldırmadı. Onu bir yere yerleştireceğim. Bunu ona borçluyum. Ama sen ve ben Kızıl, o farklı bir şey. Bu birkaç hafta iyi vakit geçirmek, tek düzeliği bozmak için kenarda köşede biraz eğlenmek gerçekten de çok eğlenceliydi. Ama iş boka sarmışken, şimdi boynuma asılmasan, bu benim tarzım değil. Tate sanki içindeki tüm duygular boşalmış gibi hissediyordu. Matthew kendisine ağzında belli belirsiz bir gülümseme, gözlerinde soğuk bir alayla bakıyordu. Yine de, sen bana aşıksın diye ısrar etti. Yine hayal kuruyorsun. Bak, sen benimle ufak bir romantik fantazi kurmak istiyorsun. Güzel. Ama birlikte yelken açmayı bekleme. Matthew daha beter olmalı diye düşündü. Daha kötü davranmalıydı. Kelimeler tek başına onu kendisinden kopartamayacaktı. Yaptığı şeyden tiksiniyordu ama yapmak zorundaydı. Elleriyle genç kızın kalçalarını avuçladı, onu daha yakınına çekti. Oyunu oynamaya karşı değildim tatlım, lanet olsun. Bunun her dakikasından keyif aldım. İşler ne kadar kötü gitmiş olursa olsun, neden birbirimizi neşelendirmeye çalışmıyoruz? Neden olaylara gerçek bir şenlikle son vermiyoruz? Ağzını onunkine kilitledi. Sertti. Öpüşmede yumuşak veya tatlı hiçbir şey istemiyordu. Açgözlü, tehditkar ve biraz da kötü niyetli görünmeliydi. Tate karşı koymaya başladığında elini bluzunun altına sokup göğsünü avuçladı. Yapma dedi Tate, dehşet içinde. Yanlış bu diye düşündü. Böyle olması gerekmiyordu. Böyle olamazdı. Canımı yakıyorsun. Hadi bebek. Tanrım, teni saten gibiydi. Onu okşamak, sevmek, baştan çıkarmak istiyordu. Bunun yerine onu yaraladı. Bunu yaparken onda nasıl bir iz bırakırsa bıraksın, kendisinde açmakta olduğu yara izlerinden daha çabuk kaybolacağını biliyordu. İkimizin de bunu istediğini biliyorsun. Hayır. Hıçkırarak onu itti ve kendini kurtardı. Savunma halinde kollarını sımsıkı önünde kavuşturdu. Bana dokunma. Yalnızca takılıyordum. Onun korku dolu gözlerine bakmak için kendini zorladı. Hep konuşacağız ve hiç aksiyon olmayacak mı Tate? Gözlerinden yaşlar boşanan Tate, onu güçlükle seçebiliyordu. Ben hiç umurunda değilim. Elbette umurumdasın. İç geçirdi. Seni kafeslemek için ne gerekiyor? Şiir mi istiyorsun? Birkaç tane çıkarabilirim. Kumsalda yapmak için çok mu utangaçsın? Güzel, senin moruğun ödediği bir odam var. Senin için hiçbirimizin önemi yok. Hey, ben elimden geleni yaptım. Seni sevdim. Hepimiz yanında olduk. Matthew şimdiden, geçmiş zaman diye düşündü. Aşkı öldürmek o kadar güç değildi. Ne büyük iş. Ortaklık dağıldı. Sen ve ailen. O güzel, temiz yaşamınıza geri dönün. Ben de kendiminkine devam edeceğim. Şimdi bir süre için yatakta zıplamak istiyor musun yoksa gidip başkasını mı bulayım? Tate kalbi parça parçayken, beyninin bir bölümünün hala dayanabildiğine, hala konuşabildiğine hayret ediyordu. Seni asla bir daha görmek istemiyorum. Benden ve ailemden uzak durmanı istiyorum. Senin nasıl bir piç olduğunu öğrenmek zorunda kalmalarını istemiyorum. Sorun değil, eve koş ufaklık. Gitmek zorunda olduğum yerler var. Kendi kendine koşmayacağını, yürüyeceğini, başını dimdik tutacağını söyledi. Ama birkaç adımdan sonra tam da öyle yaptı. Yaralı kalbi kanarken koşarak kaçtı. O gidince Matthew kuma oturdu, ağrıyan başını dizlerine dayadı. Tate'inkini kurtararak yaşamının ilk kahramanca eylemini yapmış olduğunu düşündü. İçindeki acı her yanına yayılırken bir kahraman olarak yaratılmadığına karar verdi. 10. Matthew'nun nerede olabileceğini düşünemiyorum. Marla, hastane koridorunu aşınlarken üzüntü içinde hafif sesle söyleniyordu. Buck'ı ziyaret etmeyi ihmal etmek onun tarzı değil. Hem de özellikle bugün. Tambak'ı normal bir odaya geçirirlerken. Tate titredi. Bu sözler bile acı veriyordu. Kırık bir kalbin yasını tutarak, içindeki tüm gözyaşını dökerek, uykusuz bir gece geçirmişti. Yine de sonunda gururunu kurtarmıştı. Belki de gününü geçirmek için daha ilginç bir yol buldu. Evet de, bu onun tarzı değil. Ray Buck'ın odasından çıkarken, Marla oraya baktı. Yerleşiyor. Gülümsemenin Ray'in gözlerindeki endişeyi silmeye hiçbir katkısı olmamıştı. Biraz yorgun. Gerçekten ziyaretçi kabul edecek gibi değil. Matthew henüz gelmedi mi? Hayır. Marla sanki asansör kapılarının açılmasını ve Matthew'nun çıkmasını sağlayabilirmiş gibi koridorun ucuna baktı. Ray, ona Silas Van Dyke'dan ve hazineden bahsettin mi? Cesaret edemedim. Ray yorulmuş gibi oturdu. Buck ile geçirdiği son 10 dakika onu bitirmişti. Sanırım bacağı daha yeni yeni içine oturmaya başlıyor. Kızgın ve acılı. Söylediğim hiçbir şey işe yaramıyor gibi görünüyor. Bunca emek verdiğimiz her şeyin yok olduğunu ona nasıl söyleyebilirdim? Bu bekleyebilir. Yapabilecekleri pek az şey olduğunu bilerek Marla onun yanına oturdu. Kendini suçlamaya başlama Ray. Durmadan o anı aklımdan geçiriyorum diye mırıldandı. Bir an uçuyorduk. Kral bizdik. Dokunduğumuz her şeyi altına çeviren Midas idik. Sonra dehşet ve korku geldi. Bir şey yapabilir miydim Marla? Daha hızlı hareket edebilir miydim bilmiyorum. Her şey göz açıp kapayana kadar oldu. Angeline'in laneti. Ray ellerini kaldırdı sonra yanına sarkıttı. Bakın devamlı söylediği bu. Marla içi ürperdiği halde bu bir kazaydı diye ısrar etti. Bunun lanetlerle, efsanelerle bir ilgisi yok. Bunu biliyorsun Ray. Biliyorum. Bak bacağını kaybetti ve elimizi uzatsak tutacağımız rüya karabasana dönüştü. Bunun için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. En berbat yanı da bu. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Dinlenmeye ihtiyacım var. Marla hızla kalktı, onun ellerini tuttu. Hepimizin var. Otele dönüyoruz ve birkaç saat için bunların tümünü bir kenara bırakıyoruz. Sabah yapılması gereken neyse yaparız. Belki de sen haklısın. Siz ikiniz gidin. Tate ellerini ceplerine soktu. Tüm öğleden sonra odasında oturma fikri çekici olmaktan çok uzaktı. Yürüyüşe çıkmayı düşünüyorum. Belki bir süre sahilde otururum. Bu iyi bir fikir. Marla asansöre doğru yürürlerken bir kolunu Tate'in omzuna doladı. Biraz güneşlen. Biraz moladan sonra hepimiz kendimizi daha iyi hissedeceğiz. Elbette. Asansöre binerlerken Tate gülümsemeyi başardı. Ancak uzun bir süre kendisini iyi hissetmesini sağlayabilecek hiçbir şey olamazdı. Beamonlar kendi yollarına giderlerken Matthew, Doktor Farge'ın ofisinde oturuyordu. Gece boyunca aldığı kararların birkaçını hemen o gün devreye sokmuştu. Herkes için gerekli kararlar diye düşündü. Bana sözünü ettiğiniz şu Chicago'daki doktorla temas kurmanızı rica ediyorum diye başladı Matthew. Bakın bakımını üstlenip üstlenmeyeceğini bilmek zorundayım. Bunu sizin için yapabilirim Mr. Lassiter. Çok sevinirim. Ayrıca buraya olan borcumun ve ek olarak onun transferini ne kadar tutacağını bilmek istiyorum. Amcanızın sağlık sigortası yok mu? Yok. Matthew bu yeni yükün tümünü omuzlarına almak zorundaydı. Ve ödeyebileceğinden daha fazlasını borçlanmak her zaman aşağılayıcıydı. Profesyonel bir hazine avcısının borç almak konusunda birinci sınıf bir aday olduğundan da şüphesi vardı. Ne kadar varsa veririm. Yarın daha fazlası olacak. Sea Devil'ın ve cihazların çoğunu satacaktı. Geri kalan için bir çeşit ödeme planı yapabilir miyiz? Bazı görüşmeler yaptım. Birkaç iş için sıradayım. Bu işte iyiyimdir. Farge arkasına yaslandı. Bir parmağını burnunun yan tarafına sürttü. Bir düzenleme yapabileceğimizden eminim. Sizin ülkenizde sosyal yardım programları var. Bak devlet desteği filan almayacak diye Matthew sözünü kesti. Sesinde bir öfke kırıntısı vardı. Ben çalışabileceğim sürece hayır. Yalnızca tercihinizi yapın. Ben üstesinden gelirim. Nasıl isterseniz Mr. Lassiter, amcanızın güçlü biri olması şans. Fiziksel olarak kendini toplayacağından hiç şüphem yok. İşin aslına bakarsanız yeniden dalabilir, eğer isterse. Ancak duygusal ve zihinsel iyileşmesi fiziki iyileşmesinden çok daha yavaş olacaktır. Sizin desteğinize ihtiyacı olacak, yardım gerekecek. Başa çıkarım diye tekrarladı Matthew ve kalktı. Şu sırada psikiyatristlerden ve sosyal yardımlardan söz edilmesine dayanabileceğini sanmıyordu. Anladığıma göre onun hayatını kurtardınız. Bunun için size borçluyum. Şimdi onu buradan çıkartmak zorundayım. Bunu tek başınıza omuzlamak çok zor olur Mr. Lassiter. Şimdi mola zamanı değil mi dedi Matthew soğuk bir ifadeyle. Daha iyisi veya daha kötüsü için onun sahip olduğu tek insan benim. 16. ayrımın sonu. Sayfa 151. Devamı 17. ayrımda.